Kitap adı Temel Bakım Hizmetleri, Ünite 3 Meşguliyet Tedavisi, yazar Profesör Doktor B. Demet Özbabalık, Adapınar, editör Profesör Doktor B. Demet Özbabalık, Adapınar. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra meşguliyet tedavisinin tanımını ve amacını ifade edebilecek. Meşguliyet tedavisinin uygulama ve verimliliğini arttırma yollarını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: meşguliyet, uğraşı, ergoterapi, yaşam kalite ölçekleri, fonksiyonel değerlendirme ölçekleri, depresyon ölçekleri içindekiler. Giriş: meşguliyet tedavisinin tanımı ve amacı. Meşguliyet tedavisinin çeşitleri. Meşguliyet tedavisinin uygulama ilkeleri ve yolları. Meşguliyet tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler ve başarısızlık nedenleri. Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirme yolları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: dünyada ve ülkemizde doğum oranlarının düşmesi, koruyucu tedaviler ile erken ölümlerin önlenmesi gibi nedenlerle yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Beklenen yaşam süreleri gelişmiş ülkelerde %80-85'lere ulaşmıştır. Amerika'daki 65 yaş ve üzeri popülasyonun 2030'da %22'ye çıkacağı belirtilmektedir. Dünyadaki yaşlı sayısı 2000 yılında 600 milyon iken 2050'de 1,2 milyar olması beklenmektedir. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2009'da %7 olarak tespit edilmiş ve ileriye yönelik projeksiyonlarda 2025'te %10,7'lere ulaşacağı öngörülmektedir. Sayısal artış yaşlılık dönemi ile ilgili eski bakış açısını da değiştirmiştir. Artık yaşlılık kavramı hayatının sonuna gelen ve ölümü bekleyen zihinsel ve fiziksel aktivasyona ihtiyaç duymayan bir dönem olmaktan çıkıp, tüm engellere rağmen fiziksel, sosyal ve zihinsel açıdan desteklenmesi gereken bir dönem olarak düşünülmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını daha iyi ve faydalı geçirebilecekleri merkezler bulunmaktadır. Burada bulunan destek personeli yaşlılara fizyoterapi, iş ve meşguliyet tedavileri uygulamakta ve daha aktif bir dönem geçirmelerini sağlamaktadırlar. Meşguliyet tedavisinin tanımı ve amacı: meşguliyet, ergoterapi veya diğer adıyla uğraşı tedavisi, hastanın sağlığını sürdürmek, var ise patolojisini azaltmak, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için seçilmiş işler veya işlevler ile fonksiyonlarını düzenleme, güçlendirme ve performansını artırma sanatıdır. Bir diğer anlatımla, yaşlanma sonucu mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlerdir. Çeşitli nedenler ile sosyal hayattan kopmuş kişilerde boş zaman etkili ve verimli geçirilmediği takdirde iletişim, bilişsel, duygusal davranışlarda problemler yaşanabilir. İnternet http://www.rehabilitasyon.com/acti-ne/makale/bir/alt-ve-alt-ugrasi-alt-terapisi-ergoterapi nedir? 4032 ilk kez akıl hastanelerinde hastanın düşüncelerini sorunlarından uzaklaştırmak ve topluma yeniden uyumunu sağlamak amacıyla uygulanmaya başlayan bu tedavi yöntemi, Birinci Dünya Savaşı'nda savaş mağdurlarının rehabilitasyonu için geliştirilmiştir. Meşguliyet tedavisi bu konuda uzmanlaşmış kişiler veya fizyoterapistler tarafından yapılır. Meşguliyet tedavisinin amacı, 1. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak. 2. Yaşlılık dönemi gibi toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, zihinsel ve çevresel engel taşıyan durumlarda, engele neden olan durumu değerlendirmek, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemektir. Böylece, meşguliyet tedavisi ile zihinsel ve motor işlevler korunur, kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilir, yaşam kalitesinin artırılır, yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır. Dikkat: yaşlı hastanın bakımında hedefler, hastalıkları ve fonksiyonel yetersizlikleri önlemek ve yaşlanan bireylerin hayat kalitelerini artırmaktır. İlerleyen yaşla bu amaçlar ihtiyaca bulunduğu sürece göre değişir. Yaşlanma sürecinde yaşlı, sağlıklı aktif dönem, düşkünleşme dönemi ve yaşlının toplum içinde, evinde veya çevresinde aktif hizmet sağlanmadığı sürece tek başına yaşamayı sürdüremediği hizmet gereksinimi dönemi aşamalarından geçer. Hizmet gereksinimi döneminde bakım anlamında daha profesyonel kişilerce aktif hizmet sağlanması gereklidir. Bu nedenle yaşlı bakımı planlamasında kronolojik yaştan ziyade yaşlının bulunduğu süreç, yaşlının fonksiyonel, fiziksel, mental, sosyal sağlık durumu değerlendirilerek kişisel tercihleri, bakıcı ile ilgili faktörler, yaşlının sosyal güvencesi ve ekonomik durumu, bakım hizmetlerinin ulaşılabilirliği değerlendirilerek hareket edilmelidir. Meşguliyet tedavisinin çeşitleri: meşguliyet terapisi ikiye ayrılır. 1. Fiziksel meşguliyet. 2. Zihinsel meşguliyet. Fiziksel meşguliyet terapisi, fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı, yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi sağlamaktır. Uygulaması planlanan uğraşların seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Buna göre uğraşların, hasta, yaşlının yapabileceği, zevk alabileceği, kabul edebileceği ve sürdürebileceği uğraşlar olmalıdır. En sık uygulanan yöntemler: 1. Spor, ev içi ve dışı. 2. Müzik aleti çalmak. 3. El işçiliği, tahta boyama, resim, seramik, takı, dantel vesaire. 4. Gezi 5. Yeni veya eski tanıdıkları ile bir araya gelmek zihinsel meşguliyet terapisi, zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı, yaşlının zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması, psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır. En sık uygulanan yöntemler 1. Müzik dinlemek 2. Şarkı söylemek 3. Albüm, video gibi yöntemler kullanılarak eski anılarını yeniden gözden geçirmek. Dün gibi bazı önemli tarihleri konuşmak 4. Güncel olayları ve haberleri değerlendirmek 5. Yeni durumlarla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak, banka işlemi, market alışverişi, yemek yapmak gibi. Meşguliyet tedavisinin uygulama ilkeleri ve yolları. Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri şöyle sıralanabilir. 1. Kararlı olmak 2. Aynı saatte devamlılığı sağlamak 3. İlginç, eğlendirici olmak 4. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak 5. Yan etkisi bulunmamak 6. Bu durumun gerekli olduğuna ve yararlı olacağına kişiyi ikna etmek. Meşguliyet tedavisi uygulama yolları. 1. Sanat. Zamanı iyi değerlendirmek için yapılan sanatsal uğraşılar, hem kişiye hem de çevreye olumlu katkılar sağlayabilir. Sanat aynı zamanda bireyin yaratıcılığını da ortaya çıkarır. Sanat kavramı içinde fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş, batik, biçki, ebru, cam boyama, drama ve müzik sayılabilir. Yaşlılara bildikleri sanat aktivitelerini artıracak ya da yeni kazandıracak fırsatların sunulması onların yaşama zevklerini artırabilir. Yaşlılar bu kurslarda aldıkları bilgilerle yeteneklerini geliştirme imkanı bulurlar. Ayrıca ürettikleri malzemeyi sergileyerek beğeniye sunabilirler. Bu nedenle bu tip aktivitelerin sürdürülebileceği mekanlar açmak ve yaşlıya araç gereç desteğini sağlamak önemli bir rehabilitasyon hizmetidir. Sanatsal uygulamaların yolları. A. Seramik. Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolin ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Seramikle uğraşma, insanın yaşadığı çevre ile arasındaki bağı kuvvetlendirmesini sağlar. Seramiğin içindeki ana malzeme olan kil, yaşlının yaşadığı çevre olan ilişkini kurmasında güçlendirir. Böylece yaşlı, içinde bulunduğu çevreye kendi özgün ürünleri ile katılabileceğini görür. Seramik çalışmaları yorucu işler olup, yaşlılara çamurun yoğrulması aşamalarında yardımcı olmak gerekir. Seramik elle veya kalıpla şekillendirilebilir. Elle şekillendirmek yaşlılar için daha tercih edilen olmalıdır. Seramik uğraşısında el şekillendirmenin yararları kullanılan ki negatif elektriği ve doğal bir üründür. Sakinleştirme etkisi vardır. Yaratıcılığı destekler, el göz koordinasyonu sağlar. Üç boyutlu çalışmaya fırsatı verir. Hayal gücünü geliştirir ve özgün ürünler çıkarır. Hem zihinsel hem de bedensel aktiviteye sağlar. Grupla çalışması gerçekleştirir. Yaşlının problemlere farklı çözümler getirmesini sağlar. Özgüven kazandırır. Bağımsız düşünmeye ve bunu uygulamaya imkan tanır. B. Örgü. Tı veya şiş ile yapılan örgüler olarak çeşitlere ayrılır. Türk insanının özellikle kadınların yatkın olduğu bir uygulamadır. Yapılışı kolay, ekonomik, sağlam ve estetik bir görünüşü vardır. Uygulama alanı çok geniştir. Yaşlı için oldukça iyi zaman geçirme etkinliğidir. Böylece yaşlı etrafındaki bireylere hediyeler hazırlayabilir, ürünlerini sergileyebilir ve kendini işe yarayan bir insan olarak hisseder. Zevk ve bilgisine göre ürünler hazırlar. C. Boncuk. Boncuk işi, geleneksel işlerimiz arasındadır. Gündelik kullanımdan, hediyelik eşyaya kadar pek çok kullanım alanı vardır. Anadolu'da nazar boncuğu, boncuk oyası, boncuk takısı ve giysi süslemeleri yaygındır. Genellikle yaşlı bayanların tercih ettiği bir aktivitedir. D. Cam ve kumaş boyama. Her ikisi de uzun uğraş ve dikkat gerektirir. Uğraşı sırasında, özellikle cam işinde, güvenlik açısından dikkatli olunmalıdır. 2. Müzik. Seslerin, insan üzerindeki etkisi, ilk çağlardan bu yana bilinen bir gerçektir. İnsanın tabiatında var olan manalı, ritmik ve melodik seslere karşı hassasiyetin ne gibi fonksiyonları olduğuna dair son yıllarda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzik, kişinin ruh halini tersine döndürüp mutluluk oluşturur. Sıra sizde bir hangi makam vücudun hangi organını etkiler? Sıra sizde bir yanıt rast makamı rahatlık verir. Uşak, karamsarlıktan kurtar. Hüseyin'in makamı iç organlardaki spazmı, yani kasılmayı önler. Buselik ve Nihavend makamı kan dolaşımını düzenler. Kasları rahatlatır. Hicaz makamı narsizmi önler. Ürogenital sistemi olumlu etkiler. Rehabi beyni boşaltır. İnsana sonsuzluk duygusu verir. Acema şiran aklı geliştirir. Doğumu hızlandırır. Yapılan başka bir araştırmada, rast makamının felçli hastalara, Irak makamının nevrotik hastalara, İsfahan makamının zeka ve bellek gücünü artırmaya yararlı olduğunu ve Rehavi makamının da baş ağrısı, iç sıkıntısı gibi durumlara olumlu etkiler yaptığını belirlemişlerdir. Büyük İslam bilgini İbn Sina, musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamaktadır. Tedavinin en iyi yollarından, en yetkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli ve hoşa giden hale getirmektir. Bernard Manguin 1963'te yazdığı bir makalede, Türk müziğinin özellikle Mevlevi müziğinin ruhi bir esasa sahip olduğunu, buna karşın Batı müziğinin ise sadece estetik amacı hedeflediğinden bahsetmiştir. Müziğin tedavide kullanılma yolları, sözlerle konuşma bozukluğu ve bellek bozukluğu tedavisinde kullanılır. Enstrümanla motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır. Ritim, kas ve eklem hastalıklarında, denge bozukluklarında, motivasyon eksikliği gibi durumlarda kullanılır. Dinleme, bellek ve dikkati artırır. Kendine güven duygusu kazandırır. İnternet http://www.nice.org/niceemde/pdf/phonaltigui.pdf müzikle tedavini sağlar. 1. Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir. 2. Sosyal ilişkileri güçlendirir. 3. Psikolojik etkileri vardır. 4. Koruyucu hekimlik alanında kullanılır. 5. Doğumda stres azaltma ve ağrı giderici olarak kullanılır. 6. Nörolojik hastalarda, motor sinir sistemi hastalıklarında, fizik tedavi metodu olarak kullanılır. Meşguliyet tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler ve başarısızlık nedenleri tedavinin ihtiyaca yönelik olmaması ya da kişinin bunu gereksiz hissetmesi durumunda tedavinin yarım bırakılması sıklıkla görülür. Aile ve toplumun tedaviye inanıp destek vermemesi tedaviyi olumsuz etkileyebilir. Maliyet olumsuz etki yapabilir. Erkekler terapiye uyum konusunda kadınlara göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek korku, mutsuzluk, başarısızlık hissi, başkaları tarafından küçümsenme tedaviyi bırakmaya neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Meşguliyet tedavisinin devamlılığı kişiye verdiği mutluluk ve haz ölçüsünde olur. Aksi halde verimlilik düşer. Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirme yolları. Verimliliği değerlendirme yollarının başında kişilere öncesi ve sonrası uygulanan ölçekler gelir. Bu ölçekler belli sayıdaki benzer kişiye daha önceden uygulanıp hastalıklarda nasıl değiştiğinin sayısal olarak ortaya konduğu anket özellikle değerlendirme araçlarıdır. Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıklar şöyle sıralanabilir. A. Yaşlıların fonksiyonel yeteneklerindeki düzelme ve yaşlıların yaşam kalitesinde düzelme. C. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklıklarında azalma. D. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerde düzelme. Tüm bu başlıkları değerlendiren ölçeklerden bazıları şunlardır. Yaşlılarda fonksiyonel yetenekleri değerlendirme ölçekleri çok sayıda ölçek vardır. Bunlardan en ünlüsü Bartel günlük yaşam ölçeğidir. Buna göre ölçek 1. Beslenme 2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersi transferler 3. Kendine bakım 4. Klozete oturup kalkma 5. Yıkanma 6. Düzgün yüzeyde yürüme 7. Merdiven inip çıkma 8. Giyinip soyunma 9. Bağırsak bakımı 10. Mesane bakımı başlığında değerlendirilir. Toplam 100 puan olup, hasta kötüleştikçe puan düşer. Sıra sizde. İki fonksiyonel alanı değerlendiren başka hangi ölçekleri biliyorsunuz? Sıra sizde. İki yanıt fonksiyonel bağımsızlık ölçeği. Kişinin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini gösterir. Kendine bakım, sfinkter kontrolü, transfer, hareket, iletişim, sosyal algı ve bilişsel durum bölümlerini içeren 18 maddeden oluşmaktadır. Skorlama 1826 puan arasındadır. Türk toplumuna adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Fonksiyonel ambulasyon skalası, ambulasyonu değerlendiren bir skaladır. 0'dan 5'e kadar 6 evreden oluşmaktadır. Hasta evre 0'da non-fonksiyonel ambulasyon. Evre 5'te ise bağımsız ambulasyon yapabilir. Yaşam kalite ölçekleri en çok kullanılanlarından biri. Yaşlılar için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü (WHO-Gold) T olup Türkiye için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 2010 yılında yapılmıştır. Buna göre test 6 alandan oluşmuştur. 1. Bedensel 2. Ruhsal 3. Bağımsızlık düzeyi 4. Sosyal ilişkiler 5. Çevresel 6. Kişisel inançlar kalite arttıkça puan artar. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklığı ölçekleri. Yaşlılar için düşme davranışları ölçeği YDDÖ örnek olarak verilebilir. 1. Bilişsel uyum 2. Hareketlilik 3. Sakınma 4. Farkındalık 5. Acelecilik 6. Pratiklik 7. Aktivite planında değişiklik 8. Dikkatlilik 9. Seviye değişiklikleri 10. Telefona yetişme basamaklarında değerlendirilir. Her bir kategoride 1-4 arası puan vardır. Arttıkça düşme sıklığı artmaktadır. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktiviteleri ölçme geri atık depresyon ölçeği ve kısa durum değerlendirme testi en sık kullanılanlarından biridir. Geri atık depresyon ölçeğinde hastaya sorulan 30 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur. Yaşlı hastalarda depresyon taraması yapılması için 1983 yılında YSAG ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 1991 yılında ise kullanım kolaylığı açısından Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk kısa formunun geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Geri atık depresyon skalası kısa 15 puanlık formu hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama testidir. 5 puan üzeri depresyonla uyumlu olabilir. Hastanın kliniğiyle değerlendirilmesi gerekir. demanslı hastalara uygulanabilir olması bir avantajıdır. Testin Türkiye'deki geçerlilik ve güvenilirliği Ertan ve Eker tarafından 30'u depresyonlu 276 hasta üzerinde 2000 yılında araştırılmış ve Türkiye'deki depresyonun taramasında kullanılmasında güvenilir olduğu saptanmıştır. Bu ölçekteki sorular aşağıdaki gibidir. Önerge: lütfen yaşamınızın son bir haftasında kendinizin nasıl hissettiğinize ilişkin aşağıdaki soruları evet veya hayır şeklinde cevaplayın. 1. Hayatınızdan memnun musunuz? 2. İlgilendiğiniz veya yapmakta olduğunuz işlerden çoğunu yapmayı bıraktınız mı? 3. Hayatınızın boş olduğunu mu düşünüyorsunuz? 4. Zamanınızın büyük kısmında sıkılıyor musunuz? 5. Çoğunlukla olumlu ruh halinde misiniz? 6. Size kötü şeyler olacağından korkuyor musunuz? 7. Kendinizi çoğunlukla mutlu mu hissedersiniz? 8. Sıklıkla umutsuzluk hisseder misiniz? 9. Dışarı çıkıp yeni bir şeyler yapmaktansa çoğunlukla evde odanızda kalmayı mı tercih edersiniz? 10. Her zamankinden daha fazla hafıza sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz? 11. Şu an hayatta olmak güzel mi? 12. Sizce şu anki durumunuz değersiz mi? 13. Enerji dolu olduğunuzu mu hissediyorsunuz? 14. Durumunuzun ümitsiz olduğunu mu hissediyorsunuz? 15. Diğer insanların çoğunun sizden iyi durumda olduklarını mı düşünüyorsunuz? Değerlendirme. 5 soru. 1, 5, 7, 11 ve 13. Olumlu, diğerleri olumsuz kurgulanmıştır. Ölçeği değerlendirmesinde olumlu sorulara hayır, olumsuz sorulara evet yanıtları diğer puanla eşleşmiştir. Ölçekten toplam 6 ve üzerinde puan toplanması depresyon tanısı için anlamlı kabul edilmektedir. Kısa durum değerlendirme testi, mini mental durum testi, hastanın mental, bilişsel durumunu değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Her doğru yanıta 1 puan verilir ve toplam 30 puan üzerinden hasta değerlendirilir. Özet: yaşlanma sonucu mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlere meşguliyet tedavisi adı verilir. Bu tedavi ile zihinsel ve motor işlevler korunur. Kronik hastalıkların komplikasyonları geciktirilir. Yaşam kalitesinin artırılır. Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır. Meşguliyet tedavisi, fiziksel ve zihinsel olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel tedavi, müzik aleti çalmak, el işçiliği, gezi ve ziyaretler iken, zihinsel olanlar, müzik dinlemek, şarkı söylemek, eski anıları hatırlatan dokümanları gözden geçirmek, güncel olayları takip etmek, kitap okumak, fikir kulüplerinde görev almak olarak sıralanabilir. Meşguliyet tedavilerinde süreklilik sağlamak için kararlı olmak, aynı saatte devamlılığı sağlamak, eğlendirici olması, kişiye özel ve kolay kabul edilebilir olası, yan etkisi bulunmaması ve bu durumun gerekli olduğuna kişinin ikna edilmesi gereklidir. Sanatın bütün dalları ve müzik gerek alet ve gereçlerle gerekse sadece dinleyerek ve seyrederek iyi bir meşguliyet yolu olabilir. Geleneksel ölçülere uyan meşguliyet yolları Türk insanı için çok daha tercih edilebilirdir. Boncuk, örgü gibi kişinin sıkılması, toplum desteğinden yoksun olması, maliyetin yüksek olması, erkek cinsiyeti, tedavinin bırakılmasına neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Meşguliyet tedavisinin devamlılığı kişiye verdiği mutluluk ve haz ölçüsünde olur. Aksi halde verimlilik düşer. Meşguliyet tedavisinin başarısı kişide yaptığı fonksiyonel, zihinsel ve ruhsal değişikliklerle ortaya konabilir. Bunlarla ilgili pek çok test vardır. Bu testler öncesi ve sonrası sayısal değerleri ile kişide yapılan tedavinin değişikliğini gösterebilir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi meşguliyet tedavisinin birinci amacı değildir? Soru 1. A seçeneği zihinsel işlevleri korumak. Soru 1. B seçeneği motor işlevleri korumak. Soru 1. C seçeneği evin kazancını sağlamak. Soru 1. D seçeneği kronik hastalıkları engellemek. Soru 1. E seçeneği yaşam kalitesini arttırmak. Soru 1'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin tanımı ve amacı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Meşguliyet tedavisini kimler yürütür? Soru 2. A seçeneği konuşma terapistleri. Soru 2. B seçeneği sosyal çalışmacılar. Soru 2. C seçeneği uğraşı terapistleri. Soru 2. D seçeneği doktorlar. Soru 2. E seçeneği akrabalar. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin tanımı ve amacı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Müziğin hangi özelliği dikkat ve belleği artırır? Soru 3. A seçeneği ritim. Soru 3. B seçeneği enstrüman. Soru 3. C seçeneği şarkı söylemek. Soru 3. D seçeneği şarkı dinlemek. Soru 3. E seçeneği beste yapmak. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin çeşitleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri meşguliyet tedavisinin yarar sağladığı alanlardan birisidir? I. Fonksiyonel durum 2. Zihinsel aktivite 3. Yaşlının evliliği 4. Yaşlının ruhsal durumu ve yaşlının parasal durumu. Soru 4. A seçeneği I ve 2. Soru 4. B seçeneği 2 ve 3. Soru 4. C seçeneği I 2 ve soru 4. D seçeneği I 2 4. Soru 4. E seçeneği I 2 3 4. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin uygulama ilkeleri ve yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Müziğin hangi özelliği motivasyonu sağlar? Soru 5. A seçeneği makam. Soru 5. B seçeneği sözler. Soru 5. C seçeneği ritim. Soru 5. D seçeneği enstrüman. Soru 5. E seçeneği nakarat. Soru 5'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin çeşitleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Müzikle tedavi aşağıdakilerden hangisini veya hangilerini sağlar? I. Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir. 2. Sosyal ve akraba bağlarını kuvvetlendirir. 3. Yaşlı kişilerin de bunu yapabileceklerini topluma gösterir. 4. Koruyucu hekimlikte kullanılır. Ve doğumu kolaylaştırır. Soru 6 A seçeneği I, 2, 3 ve soru 6 B seçeneği I, 3, 4 ve soru 6 C seçeneği I, 2, 3, 4 soru 6 D seçeneği I, 2, 4. Ve soru 6 E seçeneği I, 2, 3 ve soru 6'nın doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin uygulama ilkeleri ve yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 meşguliyet tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Tedavi ile ilgili kararlı olunmalı. 2. Bu tedavi her gün olmalı. 3. Ciddi ve kurallı uygulamalar yapılmalı. 4. Tedaviler kişiye özel olmalı ve tedavinin gerekliliğine ikna olmalı. Soru 7 A seçeneği I ve 2. Soru 7 B seçeneği I, 2, 3 ve 4 soru 7 C seçeneği I, 2, 4 ve soru 7 D seçeneği I, 3, 3 ve 4 soru 7 E seçeneği I, 4 ve soru 7'nin doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin uygulama ilkeleri ve yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 Bartel ölçeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru 8 A seçeneği günlük yaşam ölçeğidir. Soru 8 B seçeneği depresyonun varlığını veya yokluğunu gösterir. Soru 8 C seçeneği zihinsel durumu test eder. Soru 8 D seçeneği ruhsal durumu test eder. Soru 8 E seçeneği düşen hastalarda düşme sıklığını test eder. Soru 8'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirme yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 Kısa mental durum değerlendirme ölçeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru 9 A seçeneği günlük yaşam ölçeğidir. Soru 9 B seçeneği depresyonun varlığını veya yokluğunu gösterir. Soru 9 C seçeneği zihinsel durumu test eder. Soru 9 D seçeneği ruhsal durumu test eder. Soru 9 E seçeneği düşen hastalarda düşme sıklığını test eder. Soru 9'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirme yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 Geriatrik depresyon değerlendirme ölçeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru 10 A seçeneği Türkiye uygulanamaz. Soru 10B seçeneği kısa ve uzun formu vardır. Soru 10C seçeneği sadece sağlam hastaya uygulanabilir. Soru 10D seçeneği bu alanda uygulanan tek ölçektir. Soru 10E seçeneği sadece felç geçiren hastaya uygulanabilir. Soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirme yolları konusunu yeniden gözden geçiriniz.